Ayrım 13.
Sayfa 144. Shiner'ın güneşteki lekelerin tekrar etmeleriyle ilgili düşünceleri Galileo'yu kızdırmış olsa gerek. Zira Nisan ayında yazdığı mektupta yapabileceği muhtelif hataları ve ilgisizlikleri tahmin ederek Shiner'ın henüz yayımlanmamış olan kitabını yerden yere vurdu. Fakat kendi başına kaldığında, eğer varsa gözden kaçırdığı bir şeyler olup olmadığını görmek için güneşteki lekelerle ilgili eski dosyalarını karıştırdı. Gerçekten de kaçırdığı bir şey vardı. Yıl boyunca lekelerin güneşin çevresinde dolanırken izledikleri garip yola dikkat etmemişti. Bazen doğruca güneşin ortasından geçiyor, bazen de yukarı ya da aşağı doğru kavis çiziyor gibi görünüyorlardı. 1629 yazına doğru lekelerin hep güneşin ekvatoru çevresinde sabit bir rotada kalacaklarını tahmin etti. Zira lekeler, yana eğilen dünyanın yine yana eğilen güneşin çevresinde bir yılda gerçekleştirdiği devirden dolayı sadece mevsimler değişirken yukarı ya da aşağı doğru bir yol izliyormuş gibi görünüyorlardı. Dolayısıyla güneş, dalgaların da tanıklığıyla birleşince Kopernikus'u destekleyen fiziksel bir kanıt sunmuş oluyordu. Bu keşif, güneşteki lekeleri ahmakça bir hatayla yıldız sanan ve bu anısal keşfini de yayımlamaya hazırlanan Shiner için tam bir darbe olacaktı. Bu şevkle bitirilmeyi bekleyen el yazmalarının başına geçti. Kitabı bittiğinde elde edeceği tahmini geliri düşününce daha da kamçılandı. Zira gelini çoktandır hamileydi, oğlu hala işsizdi ve Suor Maria Celeste de manastırdaki özel odalardan birini satın alarak yaşam düzeyini iyileştirmeye can atıyordu. Pek sevgili efendi babam, buraya geldiğimden beri kendime ait bir odam olmadığı için çektiğim sıkıntıyı kısmen de olsa bildiğinizi biliyorum. Şimdi size daha açık olacağım. Biz rahibelerin uymak zorunda olduğu bir adete göre ustamızdan 36 skudo ödeyerek aldığımız elimizdeki tek küçük odadan da 2-3 yıl önce çıkmak ve parayı tamamen Sir Arcangelo'ya bırakmak zorunda kaldım. Bu sayede Sir Arcangelo alışkanlıklarıyla ona çıldırtacak kadar azap çektiren ve korkarım başkalarıyla ilişkiyi çoğu zaman katlanılmaz bulan Arcangelo'yu tehdit de eden hanımdan mümkün olduğunca uzak kalabildi. Bunun da dışında Sir Arcangelo'nun benimkinden son derece farklı ve acayip bir mizacı olduğundan birbirimize duyduğumuz yoğun sevgi icabı huzur ve sükun içinde yaşayabilmesi için çoğu zaman suyuna gidiyorum. Sonuç olarak her geceyi bu sinir bozucu hanımla, gerçi kuşkusuz kendi iyiliğim için bu çileleri bana çektiren Rabbimin yardımıyla sabah etmek kolay oluyor. Gündüzleri de bir saat kendi başıma kalabileceğim tek bir yer olmadığından tam bir hacı gibi geçiriyorum. Ferah ya da güzel bir odanın özlemini duyuyor değilim. Bütün istediğim küçücük bir yer, minicik bir oda. Şu anda tam da böyle bir yer var. Paraya çok ihtiyacı olan bir rahibe odasını satmak istiyor. Tanrı razı olsun, Sir Luisa benim hakkımda güzel sözler edince bu rahibe teklif veren başkaları da olmasına rağmen beni tercih ediyor. Fakat odanın fiyatı 35 skudo. Benimse sadece Sir Luisa'nın incelik gösterip verdiği 10, bir de gelirimden beklediğim 5 skudom var. Bu yüzden odayı alamıyorum ve bu gidişle kaybedeceğimden korkuyorum. Efendim, aradaki 20 skudoluk farkı siz ödeyemez misiniz? Bu ihtiyacı size, sizden gördüğüm sevgi dolu yumuşaklığı kötüye kullanmak için değil, kızınızın güvenliği için böyle teklifsiz anlatıyorum efendim. Sadece içinde bulunduğum duruma düşürmüş olmamdan dolayı bunun büyük bir zorunluluk olduğunu tekrarlayacağım ve beni sevdiğinizi biliyorum, mutluluğumu istediğiniz için siz efendim, bu adımın bana, bütün istediğim sessiz, sakin küçük bir oda olduğundan, münasip ve namuslu bir yoldan, hazzın ve doyumun en büyüğünü vereceğini gayet iyi anlayabilirsiniz. Gereken parayı tamamlamam için hali hazırda manastırın elinde bulunan size ait 30 skudoyu kullanabilirsin derseniz, odayı satan rahibe çok darda olduğundan bu para üzerinde söz konusu acil durumun gerektirdiği hızlı hak iddia edemeyeceğim gerçeği bir yana, baş rahibeye manastırın bütçesi el verinceye kadar bu fonu kendisinden isteyemeyeceğinize söz vermiş olduğunuzu hatırlatmalıyım. Hal böyleyken beni yüzüstü bırakacağınızı aklıma bile getirmiyorum efendim. Kendini şu anda hapishaneye kapatılmış en naçar ve en mahcup yoksullar arasında sayan, ıstırabını yüzünüze karşı söylemeye cesaret edemediğinden yardım etmeyi isteyeceğinize ve edebileceğinize yürekten inanarak bu mektuba başvuran bana bu iyiliği yapın. Tanrı aşkına bunu sizden diliyorum efendim. Mektubuma burada son verirken size sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Tabii Vincenzo'ya ve gelinize de. Tanrı sizi korusun ve mutluluğunuzu daim etsin. San Matteo, 8 Temmuz 1629. Sizi çok seven kızınız Sir Maria Celeste. Sœur Maria Celeste ile Sœur Arcangela'nın ilk küçük odalarını 36 skuduya satın aldıkları söz konusu usta hanım, tarikatın adetlerine göre baş rahibe tarafından kızları kutsal yaşama alıştırmak ve uygun davranış kalıpları içine sokmak üzere seçilmişti. Fakat Sœur Maria Celeste'nin hiçbir mektubunda adı anılmayan bu hanım, sürekli abuk sabuk konuşmasına neden olan ciddi duygusal rahatsızlıklarından dolayı nizamnameyi çiğnemekteydi. Rahibeler, Compline'dan terçeye kadar konuşmamalıdırlar. Yine kilisede de yatakhanede de sessiz olmalarını sağlayın. St. Clair Nizamnamesi 5. Bölüm. Rahibe aileleri manastıra verdikleri çeyizin dışında rahibelerin geçinmeleri için ödenek ayırırlardı. Ayrıca manastırda parayla satın alınabilecek çok sayıda özel oda bulunurdu. Buna karşın San Matteo'da yaşayanların çoğu ortak yatakhanede yatıyordu. Rahibelerin genel olarak yoksulluk içinde yaşamalarına karşın bu bakımdan bazıları diğerlerinden daha muhtaç durumdaydı. Yine de rahibeler birlikte yemek yediklerinden ve aynı yiyeceği paylaştıklarından özel odalardan elde edilen gelir sonuçta hepsinin yedikleri yemeğin iyileşmesini sağlıyordu. Baş rahibenin izni olmadan rahibelerin dışarıya mektup göndermelerine ya da manastır dışından herhangi bir şey almalarına ya da vermelerine izin verilemeyeceği gibi, baş rahibenin vermediği ya da izin vermediği bir şeye sahip olmalarına da izin verilmez. Fakat bir rahibeye ailesi ya da başkaları tarafından bir şey gönderilmişse baş rahibenin bunu söz konusu rahibeye vermesi gerekir. Bu durumda rahibe eğer ihtiyacı varsa o şeyi kullanabilir. Aksi halde ihtiyacı olan başka bir rahibeye vererek hayır işlemelidir. Ancak eğer bir rahibeye para gönderilmişse baş rahibe onu söz konusu rahibenin ileride doğabilecek ihtiyaçları için yedekte bulundurmalıdır. St. Clair Nizamnamesi 8. Bölüm. Galileo bekleneceği gibi Sœur Maria Celeste'ye 20 skudoyu gönderdi. Ancak Celeste'nin yaşam koşulları, ricasındaki ürkek ve dolaşık dilin gösterebileceğinden daha da karmaşık ve tehlikeli bir durum arz ediyordu. Gerçekten de içinde bulunduğu müşkülü çözmesi ve parayla, usta hanımla, odayla ilgili bütün olayları, başlıca iki dünya sistemi üzerine düşünmeye yeniden başlamış olan babasını anlatacak cesareti kendinde bulması birkaç ayını alacaktı. Galileo, Paris'teki avukat dostu Elia Diodati'ye 29 Ekim'de yazdığı mektubunda şöyle diyor. Size biraz da çalışmalarımla ilgili havadis vereyim. 3 yıldır bir tarafta bekleyen dalgalarla ilgili diyaloguma bir ay önce yeniden başladığımı biliyor olmalısınız. Tanrı'ya şükür doğru yoldaymışım. Bu kış üzerinde çalışabilirsem sonunu getirip hemen yayımlamayı umuyorum. Bu iki adam Diodati 1620'de Floransa'yı ziyarete geldiğinde tanışmışlardı ve o zamandan beri düşünsel konularda birbirleriyle yazışıyorlardı. Galileo İtalya'da doğan fakat ailesi protestan olduğundan önce Cenova'ya sonra da Paris'e giden Diodati'ye sözünü hiç sakınmadan kitabının Kopernikus yanlısı olduğunu söyleyebiliyordu. Bu kitaba dalgalarla ilgili malzemenin yanında daha pek çok başka problem de girecek. Özellikle Tycho ve benzerlerinin sunduğu karşıt kanıtların tümünün battallığını göstermek suretiyle Kopernikus'u sistemi çok geniş bir şekilde olumlamak mümkün olacak. Kitap oldukça büyük ve pek çok yenilikle dolu olacak. Diyalog biçiminde yazmanın sağladığı özgürlük sayesinde konuyu bıkkınlık ya da üzüntü yaratmadan sunma fırsatı bulacağım. Diyalogun yerin yıllık hareketiyle ilgili tartışmaya ayrılan 3. gününde Galileo, güneşteki lekelerle ilgili yeni kanıtlar getirir ve bunları gezegenlerin konumlarının canlı bir biçimde gösterilmesinden sonra sunar. Salviati burada yerin, güneşin çevresinde ve Venüs ile Mars'ın yörüngeleri arasında gerçekleştirdiği yıllık hareketin izlediği yörüngeden yola çıkarak Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gibi gezgin yıldızların hareketinin nasıl açıklanacağını gösterir. Salviati ayrıca bir solukta şunu da ekler. İnsanı böyle bir yıllık devirin varlığını ve bunu bizim yerküremizin gerçekleştirdiğini kabul etmeye zorlayan, içinde çözülmesi çok daha zor bir düğüm barındıran en az bunun kadar mükemmel bir başka etki daha var. Bu, güneşi de kapsayan, daha önce bir benzeri olmayan yeni bir kuramdır. Çünkü böylesine önemli bir sonucun doğrulanmasını uzaktan seyirci kalmaya güneşin de gönlü razı gelmez. Tersine dışarıda kalmak bir yana bütün bunların en büyük tanığı olmayı ister. Şimdi bu yeni ve mucizevi kurama geliyoruz. Böylece güneşteki lekelerin görünürde izledikleri yolun 365 günde sadece 2 gün, yaz ve kış gün dönemlerinde gözlemlenebilen düz bir çizgiyle yılın yarısında yukarı, diğer yarısında aşağı doğru eğrilen bir kavis arasında nasıl değiştiğini anlatmaya koyulur. Ptolemaios'cu sisteme bağlı olan ve güneşin her gün yerin çevresinde döndüğünü söyleyen birinin, güneşteki lekelerin izledikleri yolun açısını neden günlük değil de yıllık dönüşe göre değiştirdiklerini açıklaması gerekmektedir. Aristotelesçiler, güneşteki lekeleri teleskop merceklerinin sebep olduğu nafile yansımalar olarak gören eski inkarcılığı yeniden gündeme getirebilirler. Ancak daha ciddi ve bilimsel olan Ptolemaiusçuların ortaya çıkartılan bu yeni görünümleri, yer merkezli ve yer sabitli bir sistem içinde bir açıklama getirebilmek için düşünebilecek en karmaşık dönüşlerle güneşe sarmal bir hareket vermeleri gerekecektir. Salviati'nin güneşteki lekelerle ilgili açıklamaları, Sagredo'nun ve Simplicio'nun meseleyi iyice kavrayabilmelerini sağlamak amacıyla çizdiği iki şekilde dahil, diyaloğun sadece 10 sayfasını doldurur. Böylece 3. günde örneğin gök kubbenin büyüklüğü ve biçimi gibi başka ölçülemez şeyleri ele almak ve boşluğun şaşırtıcı büyüklüğü üzerine huşu verici bir sohbete dalmak için önlerinde vakit kalır. Simplicio'nun yeri dünyanın merkezi, yıldız küresinin göbeği olarak gören Aristotelesçi görüşüne karşılık, Salviati daha geniş ve daha bulanık bir şey önerir. Evrenin bir biçimi olan sonlu bir şey mi, yoksa sonsuz ve sınırsız mı olduğunu şimdiye kadar ne senin ne de başka birinin kanıtlayamadığını göz önünde bulundurarak, doğada böyle bir merkezin var olup olmadığı sorusunu ortaya atmak tamamen akla uygun görünüyor. Evrenin sonu olmadığına ilişkin bu son derece modern düşünce Kopernikus'un da aklına gelmişti. Fakat öte yandan Galileo'nun da bildiği gibi Giordano Bruno'nun yakılarak öldürülmesinde bu fikrin de payı vardı. Bu konuyu hemen bir yana bıraktıysa da diyalogda tekrar tekrar göklerin büyüklüğü bahsine çok büyük olduğuna kuşku yoktu, dönmeden edemedi. Kopernikus gezegenlerin tersine değişmezliklerini açıklamak için yıldızları inanılmaz bir uzaklığa itmişti. Yer güneşin çevresinde yıllık yolculuğunu yaparken yıldızların şu ya da bu yöne doğru asla sallanmıyor gibi görünmelerinin nedenini konumlarındaki ya da paralakslarındaki herhangi bir değişikliğin algılanmasını olanaksız kılacak kadar uzakta bulunmalarıyla açıkladı. Galileo da aynı kanıdaydı. Dahası gelecekte daha güçlü aletlerle yapılacak daha ileri gözlemlerle bir gün yıldızların bu yıllık paralaksının açıklanabileceği öngörüsünde bulundu. Simplicio ile kendisi gibi Aristotelesçi olan filozoflar Kopernikus'un büyük, hantal evreninden gerçekten nefret ediyorlardı. Tanrı'nın insan tarafından kullanılması olanaksız şeyler için bu kadar geniş bir mekanı israf etmiş olabileceğine bir türlü inanamıyorlardı. Tanrı'nın bilgeliğini ve kudretini bizi kollamaktan ibaret görmekle ve hiçlikten yarattığına sınır koymakla kendimizi fazla önemsiyoruz gibime geliyor Simplicio diye karşı çıkar Salviati. Tanrı'nın kayıt altına alınmasını istemem. Bana gezegenlerin yörüngeleriyle yıldız küre arasına yerleştirilen yıldızsız muazzam boşluğun faydasız ve saçma olduğu, yıldızların hareketsizliğini kavrayışımızı aşan boyutta bir boşlukla savunmanın nafile bir çaba olacağı söylendiğinde, ben de Tanrı'nın eylemlerini yargılamaya ve evrendeki işimize yaramayan her şeye boş ve gereksiz yaftası yapıştırmaya çalışmak acizliğimizden kaynaklanan bir küstahlıktır derim. Zeki biri olan Sagredo tam bu noktada araya girer ve en uzak yıldızların bile bir insana hiçbir zaman anlayamayacağı yollardan hizmet edebileceğini söyleyerek diklenir. Bana ne gibi yararlarının dokunduğunu bilmediğimden Jüpiter'in ya da Satürn'ün gereksiz olduklarını hatta var olmadıklarını söylemenin akla gelebilecek en büyük kibir, daha doğrusu delilik olduğuna inanıyorum. Çünkü ey gafil, ne kendi damarlarımın bana nasıl yaradıklarını biliyorum, ne de kıkırdaklarımın, dalağımın ya da saframın. Hatta otopsi yapılmış cesetlerde görmemiş olsaydım bir safra kesemin, bir dalağımın ya da bir böbreğimin olduğunu bile bilemezdim. Sagredo'nun diyaloğun her yerinde sık sık kurduğu anatomik benzeşimler, Andreas Vesalius'un insan anatomisiyle ilgili Aristoteles'i aşağılamalarla dolu keşiflerinin insan bedeninin dokusu üzerine adıyla 1543'te Kopernikus'un gökkürelerin devirleri üzerinesiyle aynı yılda yayımlandığını anımsatmaktadır. Hatta Galileo bundan 100 yıl sonra diyalogunu yazmaya oturduğunda Aristotelesçiler hala Vesalius'un boyundan beyne giden sinirlerle ilgili derslerini takip etmelerine rağmen kalbin sinirlerin kaynağı olduğu iddiasından vazgeçmiyorlardı. Tıptaki derecesini Padua'dan alan ve bütün İtalya'da konferanslar veren Vesalius, aynı zamanda halka açık sansasyonel gösteriler düzenlemiş ve kadın ve erkek iskeletlerinde aynı sayıda kaburga kemiği bulunduğunu göstererek, erkeklerin kaburga kemiklerinden birinin eksik olduğu yolundaki Kitab-ı Mukaddes'in yaratılış bölümüne dayanan yaygın inancı hiçe saymıştı. Her ne kadar tıp alanındaki araştırmalarını 1592'de Padua'da ders vermeye başladığı sıralarda arkasında bıraktıysa da, Galileo'nun kadavraların bir kanalla aşağıya bağlanan zemindeki bir kapaktan çıkartıldığı ve incelemeler bittikten sonra ceset parçalarının bir fırında yakıldığı, dünyanın bu amaçla yapılmış ilk binası olan ve meşalelerle aydınlatılan anatomi amfisindeki otopsi derslerine katıldığına kuşku yoktur. Galileo'nun Padua Tıp Fakültesi'ndeki tanıdıklarının birçoğu anatomistleri hastaneleri yağmalama ya da asılarak ölüme mahkum olmuş suçluların cesetlerini dilenme derdinden kurtarmak için organlarını hiçbir zorlama olmadan gönüllü olarak üniversiteye bağışlamışlardı. Ayrıca diye celallenir Sagredo sonunda, evrenin haşmetine sınır koyanların verdiği asabiyetle, bu adamların çok geniş ve faydasız dediği Satürn ile sabit yıldızlar arasındaki boşlukta dünya cisimlerinin bulunmadığını söylemek ne demektir? Belki de varlar ama biz onları görmüyoruz. Jüpiter'in 4 uydusuyla Satürn'ün uyduları biz onları görmeye başlamadan önce yok muydular? İnsanlar onları görmeye başlamadan önce diğer sayısız sabit yıldız yerlerinde değil miydi? Nebula bir zamanlar sadece küçük beyaz lekelerden ibaretti. Bu küçük lekeleri sayısız parlak ve güzel yıldız kümeleri haline getiren bizim teleskoplarımız mı oldu? Ah şu insanlık, hem keldir hem fodul. Dolayısıyla evreni sınırsız bir şey olarak düşünmek, Kadir-i Mutlak Tanrı'ya hakkını vermekten başka bir şey değildi. 16. Azap Fırtınası. 1629'un bütün güzü boyunca Galileo kendini diyalogunu tamamlamaya verdi ve yeni yıldan önce kitabı bitirdi. 3 ay süren bu yaratıcılık patlaması sağlık nedenleriyle yalnızca bir kez Kasım başlarında kesintiye uğradı. Bunun üzerine Sor Maria Celeste ile Sor Louis de Galileo'ya kendi yaptıkları 5 ons kadar sirkeli bal şerbetiyle şerbetin acısını biraz gidermesi için ağaç kavunu kabuğundan bir miktar şurup gönderdiler. Evlilik yeminiyle Vincenzo'nun bakımını artık Sestilia üstlendiğinden, aynı zamanda da Galileo'nun kişisel ihtiyaçlarından pek çoğunu hiç yüksülmeden yerine getirdiğinden, Sor Maria Celeste babasına yardım etmenin başka bir yolunu bulmak zorunda kaldı. Mektuplarından birinde babasına diyalogun el yazmalarını çoğaltmayı önermektedir. Galileo'nun farklı zamanlarda farklı formatlarla hazırladığı bölümlerin yayımlanmak üzere mükemmel bir el yazısıyla sayfa sayfa temize çekilmesi, düzeltmelerin gerekli yerlere eklemelerin yapılması gerekiyordu. Sor Maria Celeste 1629 Kasım'da yazdığı bir mektupta Galileo'nun tümü üzerinde çalışmaya başlamadan önce göndermeye söz verdiği başka kupürler olduğunu hatırlatırken hali hazırda elinde ritali ya da kupürler bulunduğunu söylüyor. Bunlar büyük olasılıkla diyalogun kendisine ulaşan parçalarıydı. Ancak kitabın özgün el yazmaları günümüze ulaşamadığı gibi üzerlerindeki el yazısının kime ait olduğunu belirten bir not da bulunmamaktadır. Diyalogun kısa süren 4. ve son gününde Galileo, 1616'da Kardinal Orsini'ye verdiği denizdeki Meddü Cezir'in biri kendi ekseni, diğeri güneşin çevresinde olmak üzere yerin gerçekleştirdiği iki hareketin kaçınılmaz sonucu olduğuna hükmettiği dalgalar üzerine denemesini yeniden ele aldı. Yer dönerken günlük hareketi yıllık devriyle beraber büyük okyanusların sarsılmasına neden oluyordu. Salviati'nin konuşmasında gösterdiği gibi yerin dönmesi dalgaları açıkladığı gibi aynı zamanda dalgaların varlığı da yerin hareket ettiğini gösteriyordu. Simplicio'nun bu fikri hayal ürünü olarak nitelemesinden sonra birden dalgaların şaşırtıcı karmaşıklığını, dünyanın bir yerinden bir diğerine zamanlama, hacim ve yükseklik olarak nedenli değişkenlik gösterdiklerini tartışmaya geçerler. Salviati bir tek Akdeniz'deki anomalileri açıklama girişiminin bile Aristoteles'i kelimenin düz anlamıyla ölüme götürdüğünü söyler. Eğriboz Adası'nın kayalıklarından dalgaları uzun süre gözledikten sonra bu farklılıklar yüzünden ve nedenlerini bir türlü anlayamadığı için ümitsizliğe kapılarak kendini denize attığını ve bilerek canına kıydığını söylerler. 4. günün sonunda sıra tartışmayı bitirmeye ve sonuçlar çıkarmaya geldiğinde 3. ve 4. gün Kopernikus'u destekleyen sağlam fiziki kanıtlamalarla ilerlediğinden öte yandan kitabın genel akışında Galileo'nun Urban'a söz verdiği gibi bir hipotez ruhunun korunmasına da ihtiyaç olduğundan ince bir diplomasiye başvurmak gerekti. Şu halde bu 4 günlük sohbette Kopernikus'un sistemi lehine güçlü kanıtlar elde ettik diye özetler tartışmayı ev sahibi Sagredo. Bunlar arasında özellikle üçü son derece ikna edici görünüyor. İlki gezegenlerin duraklamalarından ve gerilemelerinden, yere yaklaşmalarından ve yerden uzaklaşmalarından çıkan. İkincisi güneşin kendi yaptığı devirden ve güneşteki lekelerin gözlemlemesinden çıkan. Ve üçüncüsü okyanuslardaki Meddü Cezir hareketinden çıkan kanıtlar. Galileo tartışmayı bu yönde götürdüyse de Salviati ile Galileo sonunda Kopernikus'a onay vermeyi reddederler. Bu yeniliğin, yani güneş merkezi tasarımın sonunda ahmaklara layık bir sanrı ve görkemli bir paradoks olduğu çok kolayca ortaya konabilir. Galileo çoğu zaman tutkuyla yaptığı ikna edici Kopernikus savunmasını bu tür yanıltmacalarla dengelemekteydi. Diyalogun sonunda sarraftaki Ağustos böceği felsefesinin, Tanrı'nın ve doğanın insanların gözlemlediği etkileri yaratmak için sınırsız araçlara sahip olduğu düşüncesinin bir tekrarını görmek isteyen hazretlerini memnun etmek için daha da ileri gitti. Fakat bunları Simpliko'nun ağzından söyletince sözcükler bir anda sığlaşmaktadır. Tutturduğumuz söylemlere, özellikle okyanustaki Medyucezir'in nedenleriyle ilgili sonuncu söyleme gelince tamamen ikna olduğumu söyleyemem diyerek duraksar sadık Aristotelesçi. Fakat konu hakkında benim geliştirdiğim zayıf fikirlerle karşılaştırdığımda şimdiye kadar duyduklarım arasında bana en dahiyane gelenin sizin düşünceleriniz olduğunu itiraf ederim. Bu yüzden onları doğru ve kesin olarak kabul etmiyorum. Gerçekte karşısında susulması gereken en bilgili ve en üstün insandan bir zamanlar duyduğum en güvenilir ve sağlam öğretiyi aklımın gözünden hiç ayırmayan ben, eğer sınırsız gücü ve bilgeliğiyle Tanrı'nın gözlemlenen bu karşılıklı hareketi su öğesini, üzerindeki teknelerin hareketinden başka yollar kullanarak vermiş olup olamayacağını sorsam, biliyorum ki her ikiniz de bunun mümkün olabileceğini ve Tanrı'nın bunu yapmanın bizim aklımızın alamayacağı kadar çok yolunu bildiğini söyleyeceksiniz. Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum. Bu böyleyse ilahi kudreti ve irfanı kişinin kendisine ait şu ya da bu hayale sınırlaması ve kısıtlaması ölçüsüz bir cüretkarlık olacaktır. Böylece ileride başka büyüleyici konularda da böyle verimli tartışmalar yapmak üzere sözleşerek ayrılırlar. Diyalogun yazımının bitimine doğru Galileo'nun aklına kitabın nihai metninin sansüre gideceği geldi. Yalnızca evrenin yapısı gibi nazik konularda değil, her konuda yazılmış bütün kitaplar Katolik Avrupa'nın her yerinde Medici ailesinden Papa 10. Leo'nun 1515'te çıkardığı papalık kararnamesine uygun olarak bu talimata tabiydi. Söz konusu kararnamede belirtildiği gibi kitaplarını bastırmaya çalışan yazarların el yazmalarının yerel bir engizisyon görevlisinin yanı sıra kilisenin ya da piskoposların atadığı bir piskopos tarafından incelenmesi zorunluydu. Gerekli izinleri almadan basım işlemini başlatan matbaacılar para ödeme, aforoz edilme ve kitaplarının yakılması gibi cezalara çarptırılıyorlardı. Reformasyonun beşiği Almanya'nın ise özel bir durumu vardı. Papa Leo 5 yıl sonra 1520'de Martin Luther'in kaleminden çıkmış ve çıkacak bütün eserleri yasaklayan bir başka kararname hazırlamak zorunda kalmıştı. 1542'de yeniden düzenlendikten sonra Roma Engizisyonu İtalya'da basılan projelerin denetimini üzerine alarak 1559'da dünya çapında ilk yasaklanmış kitaplar dizinini çıkardı. Trent Konseyi'nin peşinden 1564'te yapılan yeni ve daha sert kısıtlamalarla yazarlar gibi matbaacılar da sapkınlığına hükmedilen eserler yayımladıkları için aforoz edilebiliyorlardı. Hatta bu tür metinleri okuyanlar da cezaya çarptırılabiliyordu. Keza kitapçılar da uyanık olmak, stoklarındaki kitapların eksiksiz bir listesini tutmak ve piskoposların ya da engizisyoncuların habersiz yaptıkları teftişlere hazırlıklı olmak zorundaydılar. İtalyan matbaacılar, özellikle Kutsal Engizisyon kaleminin bulunduğu Roma'da, kurallara sıkı sıkıya bağlı olduklarından Galileo'nun o zamana dek yayımlanmış bütün eserleri gereksiz soruşturmalardan geçmişti. Venedik'te basılan Yıldızların Habercisi'nde, Venedik'teki Engizisyon'dan muhterem peder, Padua Üniversitesi'nden müfettişler ve Venedik Senatosu Sekreteri ile birlikte Venedik'te yasaların uygulanmasından sorumlu Ten Konseyi adındaki kurumun başındakiler tarafından görüldüğüne dair bir ibare bulunmaktaydı. Bütün bu insanlar Galileo Galilei'nin Siderus Nuncius adlı eserinde kutsal Katolik inancına, ilkelerine ya da iyi adetlerine ters düşen bir şey bulunmadığı ve basılmaya değer olduğu üzerine yemin etmekteydiler.